Evet, izleyicilerimiz yeniden birlikteyiz. Serdar Hocam'la ve Onur Hocam'la birlikte devam ediyoruz programımıza.
Merhabalar.
Evet, Üstad Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Hakaiki imaniye kainatta her şeyin fevkindedir diyor.
Maşallah.
Yani iman hakikatleri kainatta her şeyin önündedir. Maşallah. Hakikaten çok veciz bir söz. Allah hocamızdan razı olsun. Bu asırda bu iman hakikatlerinin Allah'ın delillerini en güzel şekilde ortaya koyup insanların aklına, vicdanına tam hitap edecek, tam Allah'a köklü bir imanı sağlayacak şekilde iman hakikatlerini bize sunduğu, insanlığa sunduğu için çok şükür çok fazla eseri, çok fazla belgeseli var. HarunYahya.org sitesinden bunlar takip edilebilir, bilgisayarlara indirilebilir inşallah. Ne anlatalım Serdar Hocam?
Vallahi güzel açılış yaptın, Allah razı olsun Altun. Hakikaten iman hakikatleri gerçekten çok önemli. İnsanların hem vicdanlarını harekete geçirmek, hem imanlarını takviye etmek, zayıf imanlı olanların imanlarını kuvvetlendirmek için son derece önemli. Dolayısıyla biz her programda böyle bir tane, iki tane vaktimizin aldığı kadar bir iman hakikati üzerinde tefekkür ediyoruz ki yeryüzündeki bütün canlıları Yüce Rabbimiz olan Allah'ın yarattığını bir kez daha görelim ve gösterelim.
İnşallah.
Maksat bu. Ve bir taraftan da malum işte bu 1,5 asırdır etrafta dolaşan bir masal var. Bütün canlılar işte tesadüfen olmuştur, rastgele olmuştur. Milyonlarca yıl geçmiştir. Ondan sonra bu işte mükemmel özelliklerine kavuşmuşlardır sonunda diye bir masal var. Bunun da bir masal olduğunu her defasında vurgulamak için, sadece bir masal değil, bunun yüzyılın en büyük yalanı olduğunu vurgulamak için iman hakikatleri üzerinde duruyoruz. Üstadımız da bunu tavsiye ediyor şiddetle ve kendisinde çok güzel zaten çalışmaları var. Biz de onu da örnek alıyoruz, Bediüzzaman Hazretlerini. Yine bugün isterseniz bir deniz canlısıyla başlayalım. Onun o sevimli özelliklerini görelim, sonra da tefekkür edelim birlikte. Aha. Pufırlar, bunlar deniz altında yaşayan bir balık türü. Ekranda eğer gösterebilirsek. Evet, balığımız bu. Yine deniz altında yaşadığı, evet, kameralarla çekiliyor şu an kendisi. Şimdi çok enteresan bir özelliği var bu canlının. Bu canlının düşmanlarından, saldırılardan kendini korumak için Yüce Rabbimiz ona ilham ettiği çok değişik bir savunma sistemi var. Bakın şu anda görüyorsunuz, bir şişenin içine girdi ve bir tehlike sezdi. Tehlike anında hemen vücudunun ölçülerinin tam 5 katına çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Vücuduna su alarak çıkıyor. Bakın maşallah, şimdi büyüdü. 5 katı oldu. Bu sayede bu canlı diyelim ki bir düşman tarafından avlandı. Avlanır avlanmaz hemen vücudunun içine su çekmeye başlıyor. Biraz önce dedik, 5 katı büyüklüğü haline geliyor. Onu avlayan canlı hemen bırakıyor zaten. İçinde bir şişme meydana geliyor çünkü ciddi oranda. Hemen bırakıyor kurtulmak için o şişmeden. Zaten onun şiştiğini gören de onu çok büyük, iri yarı bir balık zannettiği için bu sefer saldıramıyor. Korkuyor düşmanı ve vazgeçiyor. Bu canlı dünyada bilinen en zehirli ikinci balık.
Bir zehri böyle var. Bir,
evet, bir de zehri var. Dolayısıyla zaten bu canlının yanına yaklaşmak pek öyle şey değil. Makul değil. Fakat yaklaşan, dediğim gibi, 5 katı büyüklüğünde bir canlıyla karşılaşınca hemen oradan uzaklaşıyor. Bu gördüğünüz çıkıntılar da onun zehrini hemen salgıladığı çıkıntılar. Şimdi bakın, bir canlı kendini korumak için kendi aklından, ki olmayan bir aklından bahsediyoruz, kendi şuurunda, ki olmayan bir şuurdan bahsediyoruz, veya tesadüflerle, rastgelliklerle kendisini savunma amaçlı, yani saldırı anında koruyacak bir mekanizmayı nasıl bulabilir veya nasıl geliştirebilir? Cevap, hiçbir şekilde. Çünkü bahsettiğimiz bir balık. Bu canlı saldırı anını sezdiği an kendisini 5 katı büyüklüğüne getirecek mekanizmaya nasıl sahip olmuştur? Evrimcilere soruyoruz, tesadüfe. E niye 5 katı? 10 katı da şişebilirdi bu hayvan. O zaman patlardı ama. Orada bir ince hesap var. Evet. Hesap varsa bir yerde, orada tesadüf olmaz. Yani matematikte tesadüf var diyor muyuz? Hangi bilim adamı matematik formüllerini yan yana yazıp da bir sonuca vardığında ben bunu tesadüfen buldum diyor? Tesadüf olmadığı için bir hesap yapılmıştır. Yüce Rabbimiz olan Allah da hasiptir. Hesabı görendir, iyi görendir. Bu sevimli canlının kaç katı büyüyeceğini en güzel şekilde hesap etmiş, tasarlamıştır. Hasip sıfatı tecelli etmiştir bu canlıda. Ve o kadar şişmiştir bu canlı. Peki nasıl şişmiştir? Hissiz deniz içinde veya atmosferde yaşayan hiçbir canlıya sen içine biraz hava al veya içine biraz su al da şişeceksin ama hiçbir şey olmayacak diyerek ikna edemezsiniz. Yani bu tesadüfle olmaz. Bu dediğimiz gibi bir matematik hesabıdır. Bir aklın ürünüdür. Bu sevimli canlı da bu özelliğiyle inşallah milyonlarca yıldır yaşıyor. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Diğer tüm canlılar gibi bu canlı da hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Bu özelliğini doğduğu ilk andan itibaren kullanmaktadır. Gerek zehirini, gerekse de bu şişme özelliğini. Bakın zehirli diyoruz. Hem de en zehirli ikinci canlı dünyadaki. Fakat düşmanlarına zararlı olan zehrin bir dönüyoruz bakıyoruz ki hayvana hiçbir zararı yok. E bu nasıl oluyor? Bu da mı tesadüf? Böyle tesadüf olur mu? Tesadüf olsa hayvanın bünyesinde zehir olur. Bünye zehirlenir. Hücreler onu emer. Anında ölür hayvan. Yaşama ihtimali yok. Mümkün değil. Sıfır. Fakat Yüce Rabbimiz öyle güzel yerleştirmiş ki onun vücuduna o zehri. Kendisine zararlı değil ama ona saldıranlara zararlı olarak yaratmıştır. Dolayısıyla bu canlı da tek başına evrimcilerin hakikaten 1,5 asırdır çok büyük bir yalanın peşinden gittiklerini ve herkesi alenen kandırdıklarını ortaya koyan, ispat eden yaratılış delillerinden bir tanesidir inşallah.
İnşallah. Ağzına sağlık Serdar Hocam. Zaten evrimciler inanmıyor. Tesadüfün böyle bir şey yapacağına zaten onlar da inanmıyor. Onlar tesadüfün böyle bir şey yapmasını istiyorlar sadece. Evet. Onlarınki böyle bir dilek, bir umut. Ama Allah'ın izniyle Allah o kadar ayrıntılı ve detaylı yaratıyor ki canlıları. Çünkü her an yaratıyor Allah. Bunun tesadüfün kelimesini ağzına alacak bile bir şey bırakmıyor Allah. O çok çok detaylı yaratıyor. Maşallah. Daha önceki programlarda da çok kez teknolojiye ilham olduğunu canlıların göstermiştik. Orada mesela insanoğlunun bir bilgisayarı icat etmesi çok büyük bir olay. Teknoloji tarihinin, insanlık tarihinde bilgisayarın icadı çok önemli bir yer tutuyor. Televizyonun icadı çok önemli bir yer tutuyor. Yani görüntüyü gösteren bir cihaz. Kameranın icadı keza çok büyük bir yer tutuyor. Ama kamera dünyada daha ilk var olan çok hücreli trilobit diye bizim bildiğimiz canlı da şu anki kameralardan kat be kat kompleks halinde var. Bu gözün örneği günümüzde bizim Yusufçuk denen böceklerde de var. Bunlar da yine binlerce mercekten olsan çok kompleks gözleri var. Şimdi bununla ilgili kısa bir sunum var. Ben onu göstermek istiyorum.
Çok iyi olur.
Böyle yapıyor. Evet. Yusufçuk ve uçma teknolojisi. Şimdi teknoloji dediğimiz konu. Şimdi burada bir şey var. Neyse bozdu da. Şöyle şuna geçelim. Sikorsky denen bir helikopter var. Bu Sikorsky bunu icat eden bilim adamının adı. Bunu icat eden bilim adamı bunu nasıl icat ediyor? Yusufçuk böceğinin uçuş stillerini, aerodinamik dizaynını, onun kuyruk oranının, işte ayakların oranına hesabını, gövdesindeki ağırlığın, kuyruğundaki ağırlığına oranı, tam olarak ağırlık merkezinin nerede olduğunu, yani bütün ince hesapların hepsini birebir kopya yapıyorlar. Bu kopyaya dayanarak bu parçaları oluşturuyorlar. Bu parçalar birebir Yusufçuk böceğinin gövdesinde bulunan kafa, kuyruk ve kol parçalarının mekanik birer kopyası. Gördüğünüz gibi birebir bu ekranda görmüş olduğunuz sevimli Yusufçuk'un aynısını yapmışlar. Bakın bu da helikopterin yapılmış hali. Bu kendisi, bu da yapılmış hali.
Bayağı benziyor.
Ne kadar benziyor.
Evet.
Bak bu da başka bir Yusufçuk. Bu da başka bir Sikorsky. Şimdi daha önce de defaatle konuştuğumuz gibi tesadüf kelimesini şu helikopteri icadında, bunun yapımında yer alan en vasıfsızca bir işçiye bile söyleseniz adamın yani karşısında durmak çok bir cesaret
bayağı
ister.
Bozulur.
Yani bunu onun karşısında söyleyemezsiniz.
Evet.
Kaldı ki şu böceğe bakıyorsunuz o kadar üstün bir teknolojisi var ki bir kere kanatları mekanik bir şeyden oluşmuyor. Bizim sağlamlık deyince aklımıza gelen element demir Hı-hı. ve metaller.
Hı-hı.
Bu canlı da uçuyor. Bu canlıya da hava direnci var. Bu da bir yük taşıyor.
Hı-hı.
Ve bu da havada çok büyük manevralar yapıyor.
Hı-hı.
Ama şu zar bildiğimiz hücre yapısından oluşuyor.
Hı-hı.
Şeffaf ve içerisinde tamamen Yusufçuk'un vücudunda bulunan damarlarındaki kan oralara da dolaşıyor. Ve sonuçta bu kanat o suyun gerginliğiyle gergin durmuş oluyor. Yani hücre ve su'nun şişmiş hali gibi düşünebiliriz. Ve karşımızda ipince son derece aerodinamik bir yapı çıkıyor. Şimdi bununla ilgili bakın. Bu Yusufçuk videosu oynamıyor. Şu da Yusufçuk'un yakından çekilmiş fotoğrafı. Şimdi çok yüksek hızlarda uçarken ani manevralar yapabilen Yusufçuk'un görme yeteneği de kusursuz. Yusufçuk gözü dünyanın en iyi böcek gözü olarak gösteriliyor. Yani gözler arasında böcek gözü zaten iyi, bir de onlar arasında en iyisi olarak gösteriliyor. Her birinde 30 bin kadar ayrı mercek var. Şunların her birisi, her iki göz ayrı ayrı 30 bin mercekten oluşuyor. Her iki, yani 1, 2, 3, 4 diye bak sayılmış, 30 bin rakamına ulaşılmış. Şuradaki muazzam yapıya bakın. Bu gözler sayesinde arkasında bile olup biteni an be an Yusufçuk böceği görebiliyor. Bu Sikorsky helikopteri havaalanı icat edildiği yer. Bu da Sikorsky'nin içi. Şimdi o mekanik tonlarca ağırlığındaki helikopteri şu ibrelere bakarak hiçbir insan oturur oturmaz uçuramaz. Şimdi icat etmesi, bunu Yusufçuk'tan kopyalaması bir süreç. Bir ilim, bilim gerektiriyor. Bir sürü bilim adamı, onlarca süre zaman, milyarlarca dolar para gerektiriyor. Yaptın, yapılmış insan yapıyor, bir insanı oturtur, uçuramıyor. Şimdi bunu uçurmak, sadece şuradaki ibrelerin ne manaya geldiğini bile anlamak için insanlar yıllarca eğitim alıyor, pilot oluyorlar. Şunu uçurabilmek bile zaten bayağı emek isteyen bir şey. Yani pilot deyip geçemiyoruz. Bayağı bir kitap, bayağı bir zaman, bayağı bir emek isteyen bir şey. Sırf uçurmak için. Ama Yusufçuk doğar doğmaz uçuyor Allah'ın izniyle. Bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders vardır. Karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz. Ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Allah alem buradaki birçok yararlar yani biyomimetik ilmine yani canlıların teknolojinin ilham alacağı bir şey olmasına o anlamda da yarar sağlayacağı anlamına da işaret ediyor olabilir inşallah. Başka bir ayette sen yücesin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibi olansın inşallah.
Kovun şeytanın Allah'sınız.
Şeytan Allah'sınız. Her şeyi biliyor Allah'ımız inşallah. Bizim daha bildiğimiz birçok şeyi biz yeni yeni öğreniyoruz ama Allah her şeyi biliyor ve bilgisini de bize böyle ufak ufak gösteriyor inşallah.
Evet, inşallah. Dediğin çok önemli Onur. Bilgi çok önemli. Evrimcilerin dikkat etmedikleri konu bu. Yani yanıldıkları konu bu.
Evet.
Mesela ne dedik az önce? Yusufçuğu taklit ettik. Sikorsky gibi son derece gelişmiş, modern, çok karmaşık cihazlara, mekanizmalara, sistemlere sahip bir helikopter yaptı insanoğlu. Nasıl yaptı? Yusufçuğu taklit ederek. Aynı dediğin gibi ona baktı, inceledi ve bunu tasarladı. Fakat bunu yapması yetmiyor. Bu çok önemli. Senin de dediğin gibi Skorsky'nin bir işe yarayabilmesi için havalanması gerekiyor. Uçması gerekiyor. Manevra yapması gerekiyor.
Evet.
İnmesi gerekiyor. Kalkması gerekiyor. Normalde Skorsky'nin bunu aynı Yusufçuk gibi kendi kendine yapıyor olması lazım.
Evet.
Çünkü Yusufçuk'taki bütün tasarımı siz alıp taklit edip yapıyorsunuz. Uçması da lazım ama uçamıyor işte. Yani çünkü o bilgi yok. Çünkü Skorsky mekanik bir şey.
Can yok.
Canı yok. Evet, ona getirecektim. Canı yok. Ne yapıyor? Yusufçuk'un o yaptığı, Yusufçuk'a göre son derece basit, son derece kolay. Milyonlarca yıldır zaten rutin olarak yaptığı uçma hareketini Skorsky'ye yaptırabilecek biri lazım. Kim? Usta biri. Öyle sıradan biri olmuyor. Sen ben kalkıp da Skorsky uçuralım olmuyor. Evet. Evet akıllıyız ama tecrübe yok. Bilgi yok. Ustalık yok. Uzmanlık yok. Bunların hiçbiri yok. Yani bilgi etrafında uzmanlık, profesyonellik vesaire eğitimi olan biri Skorsky'nin içine oturacak da o makine uçacak. Uçması da yetmiyor. Bakıyoruz Yusufçuk gibi uçamıyor.
Yani.
Evet. Yusufçuk'un yaptığı manevraları hiçbir insanoğlunun yaptığı makine yapamıyor.
Evet.
Mesela Yusufçuk çok süratli giderken bir anda duruveriyor havada. Çok ani duruşları var.
Evet.
Çok ani manevra yapabiliyor. Çok keskin dönüşler yapabiliyor. Bir anda çok süratli giderken. Hiçbir makine bunu yapamaz. Devrilir. Yani tepe taklak gider. Ama Yusufçuk rahatlıkla yapıyor. 8 çiziyor. Aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Suya yakın gidiyor mesela. Suya yakın gidemiyor. Bir anda dik 90 derece kalkıp yukarı çıkıyor. Dolayısıyla bu canlı Yüce Rabbimizin onu kuşattığı ilmiyle yaptığını görüyoruz. Yani bilgi o yüzden çok önemli. Bilgide tesadüf olmaz. Bilgide evrim olmaz. Yani bilginin evrim geçirmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bilgi ya vardır, tamdır. Evrim geçiriyorsa o bilgi değildir. Bir şey ifade etmiyordur zaten. O yüzden Yüce Rabbimizin alim sıfatı, bilen sıfatı yeryüzündeki bütün canlılarda görüyoruz. Tecelli ediyor ki bu canlılar bu özelliklerini son derece rahatlıkla evrimcilerle alay edercesine,
evet,
alay edercesine büyük bir rahatlıkla kullanıyorlar ve kullanmaya da devam ediyorlar.
Şimdi Yusufçuk'un uçmasıyla ilgili nasıl uçtuğunun manevrasının en üst boyutunu göstereceğim. Onu ben şuradan... Şimdi bir helikopter hani şunu yapabilir mi? Şunu hiç yapamaz. Bak, suyun altından yüzerek çıktı Yusufçuk.
Maşallah.
Şu an kanatları ıslak. Bunu kurutması gerekiyor. Bak ağırlığını dengelemesi gerekiyor. Suyun bak viskositesini, o gerginliğini nasıl kullanıyor? İki kanadı ayak gibi kullanıyor, iki kanadı kanat gibi kullanıyor.
Maşallah.
Şu maşallah.
Kanat hareketleri de çok farklı biliyorsun.
Evet.
Normal sinek kanadı gibi iş çalışmıyor.
Evet, maşallah.
Mesela onu da taklit edemediler hala.
Sineği değil mi?
Tabii o şeyin, Yusufçuk'un o kanat hareketlerini hala taklit edemediler. Yani yapmaya çalışıyorlar da daha yapamadılar.
Evet.
Kolum şeytan Allah'a sınırım. Yaratan, yaratmayan gibi midir diyor, buyuruyor Yüce Rabbimiz.
İnşallah.
Yani işte size yaratmanın sanatı, eseri. Evet. Estetiği, aklı, teknolojisi, tasarımı böyle olur.
Maşallah.
Nitekim olmuş, görüyoruz. Bakıp heyecanlanıyoruz. Yani hakikaten bir yaratan var, Allah var. Bu çok açık. Yani bunu görmezlikten gelmek çok büyük zulüm olur. Yani nefsimize hakikaten zulmetmiş oluruz. Evrimciler kendilerine zulmediyorlar böyle yaparak. Kaldı ki onlar da konuşmuştuk, biliyorlar yani. Bunların tesadüfen olamayacağı çok açık bunlar. Hep diyor hocamız, çocuğa anlatsan, tesadüf desen güler yani, böyle tesadüf mü olur diye. Evrimciler de biliyor da yine ayetin hükmüne girdikleri için yapıyorlar. Kovulmuş şeytanı Allah'a sınırım. Vicdanları kabul ettiği halde buyuruyor Yüce Rabbimiz.
O da mucize zaten. O da
tabii gurur ve kibirlenmelerinden dolayı inkar ettiler diyor. Bu yüzden inkar ediyorlar. Yoksa öyle evrimci, işte tesadüf, rastgelelik, böyle bir şey yok. Mesela şeye bakın, televizyon programlarını, özellikle işte bizim Oktar'ın ve diğer arkadaşların çıktığı, hocamızın çıktığı özellikle programlara bakın. Evrimciler mesela bir şey anlatıyor. Ya hiçbir şey anlaşılmıyor anlattığından.
Evet.
Öyle böyle diyor, mutasyon olur, ileride olur, olmuştur. Nerede annemiz babamız yaptı bizi, biz de öyle. Yani böyle hakikaten bilim adına çıkıp da bu kadar rezil rüsva olmak olacak iş değil.
Bilim faciası.
Yani bilimsel bir şey yok ki anlattıkları zaten. Yani bilimsel bir şey anlatsalar biz oturup dinleyeceğiz. Bilimsel bir şeye biz de bilimsel olarak karşılık vereceğiz. Beklentimiz bu. Ama karşıda bir şey yok, boş. Boş laflar, boş sözler, cümleler birbirini tutmuyor, öznesi bilme başka bir yerde yüklemi başka. Yani anlaşılmıyor ne dedikleri. Yani eğer bir şey rastgele olduysa, siz bunu laboratuvar ortamında tespit etmişsinizdir, gözlemlemişsinizdir veya bir şeye dayandırıyorsunuzdur. Getirsiniz, masaya koyarsınız. Al kardeşim, benim iddiam bu. Bu da delili. Bu kadar, yani konuşacak bir şey yok ki. Zaten siz konuşmayacaksınız. Deliliniz konuşacak. Yani ne, nasıl, neyi savunuyorsanız o konuşur, siz konuşmayacaksınız. Evet. Hiçbir şey yok. Hocamız diyor ki bir tane delil getirin, 10 trilyon. Nerede? Ya nerede? Yani çok acayip. Olmuş olsa gelmez miydi bu şimdiye kadar? Yıllar oldu hocamız bunu vaat edeli. Bir tane yok. Olmadığı için gelmiyor zaten. Evet. Geçen o bir resim gösterdiler televizyonda. Hocamız bakalım diyor, o çıkaramıyor şeyden. Masanın altında şöyle bir şey var diyor, mesela saklıyor. Ya sen savunduğun bir şeyin arkasında bir delil varsa öyle mi yaparsın?
Yani.
Hocamız gibi yaparsın. 300 tane kitap yazarsın ki yazmaya da devam ediyor. Onlarca, yüzlerce, binlerce internet siten olur. İnandığın şeyi, doğru bildiğin şeyi bas bas bağırarak anlatırsın. Bütün dünyaya da duyurursun.
Maşallah.
Çünkü doğru hak olan bir şey de ondan. Nereye baksak delil var. Nereye baksak ispat var. Yaratılışı ispat ediyor. Evrimle ilgili bir tane delil yok. Ama yani izleyicilerimiz şunu unutmasınlar. Sanki böyle bir delil varmış da evrimde varmış gibi bir hava veriyor evrimciler. Yani delil falan yok. Bunlar yalan. Delil olmuş olsa zaten bütün dünya yerinden oynar. Bütün, yani bir kısım televizyonlar, bir kısım radyolar, bir kısım gazeteler sür manşet verir bu haberi. Böyle bir şey yok. Gerçek olan tüm canlıların, insanların, yerin, göğün, kainatın, her şeyin Yüce Rabbimiz tarafından yaratıldığıdır. Sahip olduğu özellikler de yaratılmışların bunu ispat ediyor. Ve bu yüzden biz iman hakikatlerinden bahsediyoruz insanlara inşallah.
İnşallah.
Hadi gelsinler evrimciler şimdi. Milyon çeşit canlı var. Uçucular ayrı, kanat yapıları, ince kemik, asimetrik tüy yapısı, akciğer yapısı, farklı havanın girişi. Suyun altındaki canlılar bambaşka, değil mi?
Evet.
Oradaki hava alma sistemleri, yüzme sistemleri. Karadakiler apayrı, zürafasından kurbağasına kadar milyonlarca çeşit canlı var. Demin Yusufçuk böceği dedik, bir tanesi bunlar. Tamam, toplansınlar. Kaç tane profesör bunlar? 100 bin mi? Gelsinler. Kaç laboratuvarları var? 10 bin mi? Hepsi toplansın, buyursunlar. Bir tane Yusufçuk böceği yapsınlar bakalım.
Evet.
Yusufçuk böceğin işte gözünü yapsınlar bir tane.
Evet.
Gel kanadını yapsınlar. Tamam. Bir tane hücresini yapsınlar. Bir tane proteinini yapsınlar. Atomunu yapsınlar bir tane.
Onu da yapamazlar.
Yani hiçbir tanesinde bir şey, hiçbir şeyi yapamazlar.
Maşallah.
Yani.
Evet.
Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Haç suresi 73. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar.
Maşallah.
Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.
İnşallah.
Cenab-ı Allah kudretini işte böyle ifade ediyor.
Maşallah.
Yani hiçbir şey yapamadıkları gibi bir de bunları tesadüf yapacak. Sizin gibi biz akıllıyız diyen 100 bin profesör, ortaya bir tane hücre, bir protein yapamayacaklar, bir atom. Yani mümkün değil, yakından yaklaşamazlar zaten. Sonra çıkıp bunların hepsini tesadüf yaptın diyecekler.
İnşallah.
Ya onlar da kendi içlerinde zaten çelişkideler. evrimciler de. Çoğu da zaten fark etti. Hepsi itiraf, her gün bir itiraf görüyoruz mesela internette. Pardon diyenler oluyor. Öbürü diyor ki işte diyor ben evet yalan söyledim. Kusura bakmayın, özür dilerim. Öbürü diyor ya işte bir çıkarımız vardı. Bir rütbe alacaktık, profesör olacaktık. Sistem de böyleydi. Bunu demezsem, yani evrimi savunmazsam o rütbeyi vermeyecekler, profesör olamayacaktım diyor. Mesela itiraf dolu her taraf. Ya buna gerek yok. Yani bir menfaat için, bir çıkar için insanları kandırmak hem de inançlarını zedelemeye çalışmak çok çirkin bir davranış. Çok yakışıksız bir davranış. Bundan vazgeçsinler. Yani çok utanırlar ileride. Nitekim yine bir köşe yazarı değil mi? Sizden sonraki nesiller, yani torunlarınız sizle alay edecek diyor evrimcilere.
Evet.
Ya benim dedem nasıl böyle bir masala inanmış? İnanmayı bırak ve savunmuş diye alay edecekler dedi. Hakikaten öyle. Yani aslında hocamızın tavrı, Allah razı olsun. Yani inananların imanını artırırken evrimcileri de koruyor aslında. Şu andaki. Yani ileride rezil olacaksınız, yapmayın. Vazgeçin bundan. Çünkü hor ve aşağılık kılınmak Kur'an-ı Kerim'de de yeri var. Yani şiddetli, büyük bir azaptır insan için. Ahiretteki daha büyüktür tabii ama dünyada da öyle. Yani hocamız bu çalışmalarıyla bakın bundan vazgeçin. İleride hakikaten alay konusu olacaksınız. Yapmayın diye nasihat ediyor. Hangi evrimci diğerine böyle bir nasihatta bulunuyor? Böyle bir nasihatta bulunmadığı gibi evet evet devam et, tesadüf tamam, bence de tesadüf deyip birbirlerinin de kuyularını kazıyorlar. Altı hocam çok güzel söyledi. En akıllı bilim adamlarını getir buraya topla, herhangi bir şey yap dediğimizde böyle baka kalıyorlar ağızlarını açıp. Kim yaptı bunu diyoruz? Çamur yaptı diyorlar. Pardon biz sizi akıllı biliyorduk yani bilim adamı diye. Onun için çağırmıştık. Ya çamurdan protein olur mu ya? Yani bu nasıl bir bilim? Bilimin içinde çamurun ne işi var? Kaldı ki çamur bile kendi başına çok muazzam bir yapı. Yani içindeki mineraller, toprak. Suyu vesaire, su, toprak zaten başlı başına bir alem. Onun içinden yani cansız bir maddeden canlı bir madde nasıl çıkar ya? Hem de tesadüfen. Kim bu bilim adamı? Öyle olmaz. Yani bundan vazgeçecekler. Hocamız Allah razı olsun. Yani tavrı çok güzel maşallah. Bilmi de hocamız öğretti maşallah.
Maşallah.
Adam olmayı da, güzel ahlakı da, doğru konuşmayı da, yalan söylememeyi de hocamız öğretti. Şimdi hakikaten değil mi? Mesela eskisi gibi değil. Mesela yalan söyleyemiyorlar hocamızdan korktukları için. Böyle eskiden her gün bir haber çıkardı. Ben mesela bazı gazetelerin 3. sayfasında görürdüm. İşte kayıp halka bulundu, yaşasın. Maymundan geliyormuşuz, fareden geliyormuşuz, uzaydan geliyormuşuz. İşte bir halka daha, bir halka daha bir şey falan. Eskiden çok vardı. Niye? Çünkü buna cevap veren kimse yoktu. Evrimciler meydan boş, at atabildiğin kadar nasılsa cevap veren yok. Milletin kafasını karıştıralım peşindeydiler. Ama 1979'dan sonra durdu. Devran döndü. Bakın her yaptıkları yalan haberi hocamız büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla ve tam böyle yerine oturtacak şekilde cevabını verdi. İstisnasız evrimcilerin iddia edip de hocamızın cevap vermediği bir tane iddia yok. Dünya evet. Çapında. Bu 30 yıl devam etti. Allah razı olsun. Şimdi bakın çok nadir. Yani her gün çıkan haberler ayda yılda bir o da bir sayfa bir kenarda köşede çıkarıyorlar ki belki hani hocamızın dikkatinden kaçar da onu da hani insanlara yuttururuz diye düşünüyorlar ama o da kaçmıyor. Hemen cevabını veriyor ve bakın dünyada evrim teorisinin bu iddiasına cevap veren tek kişidir hocamız. Allah razı evet. olsun. Yani maşallah. Çok büyük bir sahiplenme bu. İslamiyet'i sahiplenmesi, Müslümanları sahiplenmesi, inananları sahiplenmesi hamiyeti İslamiyesindendir hocamızın. Güzel ahlakından, derin Allah sevgisi, şiddetli Allah korkusundandır. Onun bir tane daha örneği Allah şükür elhamdülillah yok. Yani maşallah Allah razı olsun ondan. Biz de hocamıza inananlar olarak destek olalım bu konuda. İnşallah. Yani hem güzel ahlakın bütün dünyaya yayılmasına, barışın, güvenliğin, huzurun, hem bu zararlı olan yani dünyadaki huzuru kaçıran zararlı akımları, Darwinizm, materyalizm, komünizm, ateizm, terörizm belalarının yok edilmesi yönünde bütün inananların hocamıza destek olması çok önemli inşallah. Çünkü haktır yaptıkları.
Allah i̇nşallah. Razı olsun hocam.
İnşallah.
Müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Bugün için bitirelim.
Tabii inşallah.
İnşallah. Sayın seyircilerimiz yarın akşam yine 22'den itibaren bizi harunyahya.tv internet sitemizden, 106.4 Mavi Karadeniz Radyo'dan, Çay TV'den ve Güneydoğu Olay TV'den Allah'ın izniyle izleyebilirsiniz. Hayırlı geceler.